Ayrım 35.
Konu 5. Adalılar. Adalılar özgürlüklerine karada yaşayanlardan daha düşkündürler. Genel olarak adaların alanı daha küçüktür. Dipnot, Japonya gerek büyüklüğü gerek köleliğe olan eğilimi yüzünden bu kuralın dışında kalır. Halkın bir bölümü öteki bölümünü baskı altında tutmak için kullanılamaz. Deniz adalıları büyük imparatorluklardan ayırır. Tiranlar kollarını oralara kadar uzatamazlar. Deniz fatihlerin akınlarını durdurur. Adalılar istila hareketlerinin dışında kaldıkları için kanunlarını kolaylıkla muhafaza ederler. Konu 6. İnsan zekasının meydana getirdiği ülkeler üzerine. İnsan zekası tarafından yaratılan, varlığını korumak için de aynı zekaya ihtiyaç gösteren ülkeler daima mutedil hükümet şekillerine başvururlar. Bu çeşit ülkelerin başlıcaları şunlardır. Çin'de o güzel Kıangnan eyaleti ile Çekyang eyaleti, Mısır ve Hollanda. Eski Çin imparatorları istilacı değillerdi. Ülkelerini genişletmek için başvurdukları çare ne derece akıllı uslu kişiler olduğunu gösterir. İmparatorluğun en güzel iki eyaletinin suların altında yükseldiğini gördük. Bu da yine insanoğlunun eseriydi. Bu uçsuz bucaksız imparatorluğun mutluluğu hakkında Avrupa'ya bir fikir veren de yine bu iki eyaletin anlatılması olanaksız verimliliği olmuştur. Ama imparatorluğun böyle önemli bir bölümünü tahripten korumak için gereken devamlı ihtimam, zevk ve eğlencesine düşkün bir milletin değil, akıllı uslu bir milletin ahlakına, bir despotun basılı idaresine değil, akıllı bir hükümdarın meşru idaresine gerek gösteriyordu. Vaktiyle Mısır'da olduğu gibi burada da hükümetin mutedil olması gerekiyordu. Hükümetin burada tabiatın şunun bunun aldırmazlığına ya da keyfine göre idare edilmek üzere değil, devamlı bir ihtimam konusu olmak üzere yarattığı Hollanda'daki gibi mutedil olması gerekiyordu. Böylece Çin'de insanları kolaylıkla köle haline düşürecek özellikte olan iklime rağmen bu imparatorluğun uçsuz bucaksız büyüklüğünden ötürü meydana gelmesi ihtimali olan facialara rağmen bu ülkenin ilk yasacıları çok iyi kanunlar yapmak zorunda kaldılar. Hükümet de çoğu zaman bu kanunlara uymaktan başka bir şey yapamadı. Konu 7. İnsan eserleri üzerine. İnsanlar bir yandan gayret etmek, bir yandan da iyi kanunlar ortaya atmak suretiyle yeryüzünü kendileri için oturmaya daha elverişli bir duruma sokmuşlardır. Vaktiyle göllerle bataklıkların bulunduğu yerlerde, şimdi ırmakların aktığını görüyoruz. Bu tabiatın verdiği bir nimet değildir ama tabiatın devamını sağladığı bir nimettir. İranlılar bütün Asya'yı avuçlarının içine aldıkları zaman, bir kaynağın sularını henüz sulanmamış bir yere götürenlerin o yerden tam 5 kuşak süresince faydalanmalarına müsaade ederlerdi. Toros dağlarında ise sayısız su kaynakları bulunduğundan bu suları kurak yerlere iletmek için hiçbir masraftan kaçınmadılar. Bugün nereden çıktığını, nereden geldiğini bilmediğimiz halde bu suları o bölgenin bütün tarlalarında, bütün bahçelerinde buluyoruz. Böylece ettikleri kötülükler kendi varlıklarından sonra da sürüp giden yıkıcı milletler olduğu gibi, ettikleri iyilikler kendi varlıklarıyla bitmeyen becerikli milletler de vardır. Konu 8. Kanunların genel olarak bağlı bulunduğu şeyler. Kanunlarla insan topluluklarının yaşama olanaklarını sağlama tarzları arasında büyük bir bağ vardır. Ticaretle, denizcilikle uğraşan bir topluluğun kanunları, toprağı işlemekle yetinen bir topluluğun kanunlarından daha geniş olmalı. Toprağı işleyen bir topluluğun kanunları ise, çobanlık eden bir topluluğun kanunlarından daha geniş olmalı. Çobanlık eden bir topluluğun kanunları da, avcılıkla geçinen bir topluluğun kanunlarından daha geniş olmalı. Konu 9. Amerika toprağı üzerine. Amerika'da bunca vahşi insan topluluğunun bulunmasına sebep, insanoğlunun beslenebileceği ürünlerin çoğunun tabiatta kendiliğinden yetişmiş olmasıdır. Kadınlar kulübenin çevresindeki küçük toprak parçasını şöyle bir işleyip ektiler mi, ilk elde ettikleri ürün mısır olur. Buna balık ve hayvan avcılığından elde edilen etkileri de katarsanız, insanoğlu yiyecek bolluğu içine düşer. Bundan başka Amerika'da öküz, manda gibi ot yiyen hayvanlar et yiyen hayvanlardan daha iyi yetişir. Oysa Afrika'da et yiyen hayvanlar öteden beri daha çoktur. Avrupa'da toprak kendi haline bırakılsaydı bu ürünlerden hiçbirini elde etmek mümkün olmazdı sanıyorum. Ormanlardan, meşelerden, yemişsiz ağaçlardan başka bir şey yetişmezdi bu kıtada. Konu 10. Geçim olanaklarını sağlama tarzı ile ilgili olarak insan sayısı üzerine. Milletler toprağı işlemedikleri zaman bakın insan sayısı nasıl bir orantı gösterir. İşlenmeyen ve eksilmeyen bir toprağın verimi ile işlenip eksilen bir toprağın verimi arasındaki orantı neyse, bir ülkedeki vahşilerin sayısıyla bir başka ülkedeki çiftçilerin sayısı arasındaki orantı da odur. Toprağı işleyen bir millet aynı zamanda çeşitli zanaatlarla da uğraşıyorsa, o zaman açıklanması gereken birçok ayrıntıya bağlı orantılar çıkar ortaya. Bu çeşit insan topluluklarının büyük bir millet meydana getirmeleri olanaksızdır. Çobanlıkla geçiniyorlarsa belli bir sayıda yaşayabilmeleri için büyük bir ülkeleri olması gerekir. Avcılıkla geçiniyorlarsa sayıları daha az olur, yaşamak için de daha küçük bir topluluk meydana getirirler. Ülkeleri çoğu zaman ormanlık bir arazidir. Su yolları açılmamış olduğu için de her taraf bataklıktır. Bundan ötürü de insan toplulukları yer yer yerleşip küçük milletler meydana getirirler. Konu 11. Vahşilerle barbarlar üzerine. Vahşilerle barbarlar arasında şöyle bir ayrılık vardır. Vahşiler bazı özel nedenlerden ötürü birleşemeyen, küçük ve dağınık toplumlar halinde yaşarlar. Barbarlarsa gerektiği zaman birleşebilen küçük toplumlar halinde yaşarlar. Vahşiler çoğu zaman avcılıkla, barbarlarsa çobanlıkla geçinirler. Bunun böyle olduğunu Asya'nın kuzeyinde görmek mümkündür. Sibirya'da oturanlar bir araya gelemezler. Çünkü geçim olanaklarını sağlamaları olanaksızdır. Tatarlar bir süre toplu halde yaşayabilirler. Çünkü bir süre için hayvan sürülerini bir araya getirmeleri mümkündür. Demek oluyor ki bütün dağınık insan toplulukları birleşebilirler. Bu da bir başkanın öteki başkanları buyruğu altına aldığı zaman olur. Bu insan toplulukları birleşir birleşmez de şu iki şeyden birini yapmak, ya ayrılmak ya da güneydeki ülkelerden birini istila etmek zorunda kalır. Konu 12. Toprağı işlemeyen milletlerdeki devletler hukuku üzerine. Sınırları belli bir ülkede yaşadıkları için insan toplulukları arasında devamlı geçimsizlik konuları vardır. Bizim ülkelerimizde nasıl ki vatandaşlar miras için kavga ederlerse, onlar da işlenmemiş topraklar için aynı şekilde kavga ederler. Böylece onlar da kendi aralarında hayvan avı, balık avı, geçim olanağı sağlama, otlak paylaşma, köle kaçırma yüzünden savaşmak için sık sık fırsat bulurlar. Arazi sahibi olmadıkları için medeni hukukla halledecekleri işleri az olur. Buna karşılık devletler hukukuyla halledecekleri işleri o derece çok olur. Konu 13. Toprağı işlemeyen milletlerdeki medeni kanunlar üzerine. Medeni kanunların sayısını kabartan başlıca neden toprağın bölünmesidir. Böyle bir şeyin yapılmadığı ülkelerdeki medeni kanunların sayısı çok az olur. Bu milletlerin kurullarına kanun değil gelenek adı vermek daha doğru olur. Bu çeşit insan topluluklarında geçmişteki olayları hatırlayan ihtiyarların büyük yetkileri vardır. Oralarda kişi malıyla mülküyle değil el becerisiyle ve öğütlerle sivrilir. Bu insanlar otlaklarda ya da ormanlarda göçebe hayatı yaşarlar. Bizlerde de bir meskenle tespit edilen, kadını da evine bağlayan evlilik kuruluna oralarda bizdeki kadar güvenmek olanaksızdır. Daha kolay bir şekilde kadını değiştirirler, birkaç kere evlenebilirler, bazen de hayvanlar gibi gelişigüzel bir şekilde birbirlerine karışırlar. Çoban olarak yaşayanlar geçim olanaklarını sağlayan sürülerinden ayrılamazlar. Aynı şekilde kendilerine gerekli hizmetlerde bulunan karılarından da ayrılamazlar. Bütün bunların bir arada yürümesi gerek. Hele çoğu zaman müstahkem mevkilerin bulunmadığı ovalarda yaşadıkları için evlerinden ayrıldıkları takdirde karıları, çocukları, sürüleri kolaylıkla düşmanların tecavüzüne uğrayabilirler. Şu halde onların kanunları doğrudan doğruya ele geçen ganimetlerin bölünmesini düzenleyecek, bizim salik kanunlarımız gibi bilhassa hırsızlık üzerinde dikkatle durulacak nitelikte olmak zorundadır. Dipnot, salik kanunlar adındaki mülkiyet kanunlarının ne olduğunu, nasıl ortaya atılıp nasıl geliştiğini Montesquieu 18. kitabın 22. konusunda iyice açıklayacaktır. Konu 14. Toprağı işlemeyen milletlerin siyasi durumları üzerine. Bu çeşit milletler sonsuz bir özgürlükten faydalanırlar. Toprağı işlemedikleri için toprağa bağlı değillerdir de ondan, başıboş göçebe hayatı yaşarlar da ondan. Günün birinde bir başbuğ çıkar da özgürlüklerini ellerinden almaya kalkarsa, özgürlüklerine kavuşmak için başlarını alıp ya başka bir başbuğun yanına giderler, ya da aileleriyle bir arada yaşamak için ormana çekilirler. Bu çeşit insan topluluklarında kişi öylesine özgürdür ki, vatandaş özgürlüğü de zorunlu olarak kişi özgürlüğüyle bir arada bulunur. Konu 15. Para kullanmasını bilen insan toplulukları üzerine. Bindiği gemi batınca Aristip yüze yüze en yakın kıyılara ayak bastı, kumun üstüne bir takım geometri şekilleri çizilmiş olduğunu gördü. Bir barbar ülkeye değil de bir Yunan ülkesine çıktığını düşünerek heyecan duyup sevindi. Yalnız kaldığınızı, bir kaza sonunda da bilmediğiniz, tanımadığınız insanların arasına düştüğünüzü farz edin. Yerde paraya benzer bir şey gördünüz mü, medeni bir ülkede bulunduğunuzdan emin olabilirsiniz. Tarım paranın kullanılmasını gerekli kılar. Çok beceri, çok bilgi gerektiren bir zanaattır tarım. Becerinin de, bilginin de, geçim ihtiyaçlarının da öteden beri eşit adımlarla ilerlediğini görmekteyiz. Bütün bunlar bir değer biriminin yerleşmesini sağlar. Seller, yangınlar bize toprakta bir takım madenlerin bulunduğunu gösterdi. Topraktan ayrıldıktan sonra da madenleri kullanmak kolay bir iş oldu. Konu 16. Para kullanmasını bilmeyen insan topluluklarındaki medeni kanunlar üzerine. Bir insan topluluğu para kullanmasını bilmedi mi, orada ancak zordan ve şiddetten doğan haksızlıklar olur. Zayıf kişiler de birleşerek kendilerini bu zora ve şiddete karşı savunurlar. Aralarında ancak siyasi uzlaşmalar olabilir. Ama para kullanmasını bilen insan topluluklarında kişiler hileden doğan haksızlıklarla karşılaşırlar. Bu haksızlıklarsa çeşitli şekillerde belirir. Şu halde kötülüğü meydana getiren yeni olanaklara, çeşitli usullere göre ortaya atılacak sağlam medeni kanunların bulunması gerekir oralarda. Para kullanılmayan ülkelerde zorba yalnız nesnelere el koyar. Nesnelerse birbirine benzemez. Para kullanılan ülkelerde zorba nesnenin yerini tutan bir takım işaretlere el koyar. Bu işaretlerse daima birbirine benzer. Para kullanılmayan ülkelerde hiçbir şeyi gizlemek mümkün değildir. Çünkü zorba el koyduğu şeylerin delillerini daima yanında bulundurur. Ötekilerinde ise durum böyle değildir. Konu 17. Para kullanılmayan insan topluluklarında siyasi kanunlar üzerine. Toprağı işlemeyen insan topluluklarında özgürlüğü sağlayan en büyük şey bu çeşit insanların para kullanmasını bilmemeleridir. Bir kişinin başka kişileri baştan çıkarması için avdan, balıkçılıktan elde edilen şeylerle hayvan sürülerini çok sayıda bir araya getirmesi ya da koruması olanaksızdır. Oysa para söz konusu oldu mu, bir kişi bunlardan istediği kadarını bir araya getirip canı çektiği kişilere dağıtabilir. Para kullanmayan insan topluluklarında kişinin ihtiyaçları azdır. Bunları da eşit bir şekilde kolaylıkla giderebilir. Şu halde eşitlik zorunludur. Bundan ötürü de başkanları müstebit olamaz. Konu 18. Boş inançların gücü. Seyahatnamelerde söylenilenler eğer doğruysa, Louisiana'da Natchez adı verilen bir insan topluluğu bu kuraldan ayrılıyor. Başbuğ olan kişi, toplulukta yaşayan öteki kişilerin mallarını mülklerini istediği gibi kullanır, kendilerini de istediği işlerde çalıştırırmış. Gerektiği zaman bu kişiler başbuğları için canlarını bile vermekten çekinmezlermiş. Tanrı gibi bir şeymiş onlar için. Veliaht doğduğu zaman emzikteki çocukların hepsini hayatları boyunca hizmet etsinler diye onun emrine verirlermiş. Büyük Sezostris gibi bir şey diyeceksiniz biliyorum. Bu başbuğa karşı kulübesinde sanki Japon ya da Çin imparatoruymuş gibi davranırlarmış. Boş inançlardan doğan ön yargıların hepsi öteki ön yargılardan, nedenleri de bütün öteki nedenlerden üstündür. Bundan ötürü de vahşi insan toplulukları tabii olarak istibdadı bilmedikleri halde bunlar bilirler. Güneşe taparlar, başbuğları da güneşin oğlu olduğunu tasarlayıp ortaya atmamış olsaydı, onu da kendileri gibi zavallının biri olarak görürlerdi. Konu 19. Arapların özgürlüğü, Tatarların köleliği üzerine. Araplar da, Tatarlar da çobanlık eden insan topluluklarıdır. Araplar sözünü ettiğimiz genel kurallara uyarak özgür yaşarlar. Yeryüzünün en acayip insanları olan Tatarlarsa siyasi köleliği benimsemiş kişilerdir. Bu durumun bazı nedenlerinden daha önce söz etmiştim. Dipnot, Miri Veysi, Afganlı başbuğulardan olup Kandihar valisi iken İsfahan'ı eline geçirmiş 1709. Hükümdar ailesine mensup olanların hepsini öldürtmüştür. Bazı nedenlerini de şimdi söyleyeceğim. Şehirleri, ormanları yoktur. Çok az bataklık arazileri vardır. Irmakları hemen her zaman buzlarla kaplıdır. Uçsuz bucaksız ovalarda otururlar. Otlakları, hayvan sürüleri, dolayısıyla malları, arazileri vardır. Buna karşılık ne bir sığınakları ne de bir kaleleri vardır. Bir han yenilmeye görsün, hemen kafasını uçururlar, çocuklarına da aynı şeyi yaparlar. Ahalinin tümü birden yenen hanın eline geçer. O da bunları medeni köleliğe mahkum etmez. Toprağı işlemeyen, ev işine ihtiyacı olmayan basit bir insan topluluğunun sırtına yük olurlar da ondan. Yenen tarafın nüfusunu arttırırlar o kadar. Bununla beraber medeni kölelik yerine siyasi köleliğin bu ülkelere kolaylıkla yerleşeceğini anlamak işten bile değildir. Gerçekten de öyle, çeşitli insan topluluklarının durmadan dövüşüp birbirlerini yendikleri bir ülkede, yenilen her insan topluluğunun yalnız başbuğun ölümüyle siyasi birliğini yitirdiği bir ülkede, insanların özgür olarak yaşamalarına olanak yoktur. Böyle bir yerde defalarca boyunduruk altına girmemiş büyük bir insan topluluğu olamaz da ondan. Yenilen insan toplulukları eğer kaleleri ya da şehirleri varsa, kendilerini savunmak olanakları bulunursa, bozguna uğradıktan sonra bile anlaşma imzalamak suretiyle özgürlüklerinin hiç olmazsa bir bölümünü yitirmezler. Ama öteden beri kendilerini savunmak olanaklarından yoksun olan Tatarlar, bir kere yenilgiye uğradılar mı kayıtsız şartsız teslim olurlar. İşlenmiş ovalarda oturan insan topluluklarının özgür olmalarını bu kitabın ikinci konusunda söylemiştim. Bazı özel şartlar işlenmiş ovalarda oturan Tatarların da bu durumda olmalarına sebep olmuştur. Konu 20. Tatarlarda devletler hukuku üzerine. Tatarlar birbirlerine karşı gayet yumuşak ve insanca davranırlar. İstila ettikleri yerlerdeki insanlara karşı ise son derece zalimdirler. Ele geçirdikleri şehirlerin halkını kılıçtan geçirirler. Bu insanları askerlerine sattıkları ya da dağıttıkları zaman onlara büyük bir bağışta bulunduklarını sanırlar. Hindistan'dan Akdeniz'e kadar Asya'da taş üstünde taş bırakmamışlar, İran'ın doğusundaki ülkeyi çöl haline getirmişlerdir. Böyle bir devletler hukukunun doğmasını ben kendi kendime şöyle açıklıyorum. Bu insan topluluklarının ülkelerinde şehir diye bir şey yoktu. Savaşırken süratle hareket ederler, büyük bir şiddet kullanırlardı. Yeneceklerini umdukları zaman savaşırlardı, ummadıkları zaman da daha kuvvetli tarafın ordusunu takviye ederlerdi. Bu gelenekleri yüzünden karşı koyamayacak bir şehrin önlerine çıkıp kendilerini durdurmak istemesini devletler hukukuna aykırı bulurlardı. Şehri bir insan topluluğunun oturduğu yer olarak değil, kuvvetleri karşısında yok olması gereken bir engel olarak görürlerdi. Şehirleri çevirip kuşatmakta hiçbir becerileri yoktu, kuşattıkları zaman da sayısız ölü verirlerdi. Bunların öcünü almak için de durmadan kan akıtırlardı. Konu 21. Tatarlarda Medeni Kanun. Keşiş Dühalt der ki, Tatarlarda miras daima en küçük erkek çocuğa kalır. Nedeni de şu, erkek çocukların büyükleri çobanlık edebilecek çağa gelince, babalarının verdiği belli sayıda bir hayvan sürüsüyle beraber baba yurdundan ayrılıp yeni bir yurt kurarlar. Böylece baba yurdunda kalan en küçük çocuk yurdun varisi olur. İngiltere'nin bazı küçük yerlerinde böyle bir geleneğin mevcut olduğunu işittim. Britanya'da Rohan dükalığında soylulara ait olmayan araziler içinde böyle bir gelenek vardır. Bretonlardan ya da Cermenlerden kalma çobanlık çağına ait bir gelenek olacak bu. Gerçekten de öyle, Cermenlerin toprağı işlemediklerini ya da çok az işlediklerini Sezar'la Tacitus'tan öğrenmiş bulunuyoruz. Konu 22. Cermenlerin medeni kanunlarından biri üzerine. Hemen herkesin Salik Kanunu adını verdiği kanunun şu özel metninin nasıl olmuş da toprağı işlemeyen ya da pek az işleyen bir insan topluluğunun kurullarından gelmiş olduğunu burada anlatmaya çalışacağım. Salik Kanun, Salik toprağın kız çocukların zararına, erkek çocuklara kalmasını buyurur. Salik toprağın ne olduğunu anlamak için Cermanya'dan çıkmadan önce Franklarda mülkün ne olduğunu ya da topraktan faydalanmanın ne demek olduğunu bilmek gerek. Monsieur Eschar, Salik sözünün ev anlamına gelen sala kelimesinden çıktığını, Salik toprağın da eve ait toprak olduğunu ispatlamış bulunuyor. Dipnot, Monsieur Eschar, Lege Francorum Salicae e Ripuariorum 1720 adlı kitabın yazarıdır. Salik Franklarla Ren kıyılarında oturan Frankların kanunları. Ben daha ileri gidip Cermenlerde evin eve ait toprağın ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Tacitus şehirde oturmazlardı der. Evlerinin de birbirine bitişik olmasını istemezlerdi. Bundan ötürü de her ev sahibi evinin çevresinde küçük bir alan ya da toprak parçası bırakır ve bunu bir çitle çevirirdi. Tacitus'un söyledikleri doğrudur. Çünkü barbarların kanun metinlerinde bu çitleri yıkanlara ve evden içeri girenlere karşı çeşitli hükümler vardır. Yine Tacitus'la Sezar'dan öğreniyoruz ki, Cermenlerin işledikleri topraklar kendilerine yalnız bir yıl için verilirdi. Ondan sonra da yine kamunun malı haline alırdı. Yurt olarak yalnız bir evleri, bir de bu evlerin çevresinde çitle çevrilmiş toprak parçaları vardı. Dipnot, bu çite tapularda kurtis adı verilmektedir. İşte erkek çocuklarına kalan bu özel yurtlardı. Şimdi evlenip başka yurtlara gelin gittiklerine göre neden bu yurtlar kız çocuklarına kalsın? Demek oluyor ki salik toprak aslında bir Cermen'in evini çevreleyen topraktan başka bir şey değildi. Tek mülkü de bundan ibaretti. İstiladan sonra Franklar yeni yeni topraklara sahip oldular ama bu topraklara da salik toprak adını vermeye devam ettiler. Cermanya'da yaşadıkları süre Frankların köleden, hayvan sürüsünden, attan, silahtan vesaireden başka malları yoktu.